Ayrım 22, Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 247. Margaret olanları kocasına bölük pörçük anlatıyordu. Öyküsünü kocasının ağzına kaşıkla verir gibi azar azar akıtıyordu. Bir lokma orada, bir lokma burada. Merdivende karşılaştıklarında bir cümlesi havada uçuşuveriyordu. Sandığın kadar sık yapmıyordum. Arada onunla çok, çok uzun, mutlu günlerimiz oluyordu. Ama Margaret bunu söylerken Valerian yatak odasına girmiş oluyordu. Bir başka sefer, kendini onu sevmediğime inandırmaya çalışma. O benim için hayatımdan da değerliydi, hayatımdan da. Kocasının sırtı hızla uzaklaştığından Margaret'in cümlesini yenilemesi gerekiyordu. Valerian o karanlık gözlerini asla karısına çevirmiyordu. Margaret kafasındakileri ona lokmalar halinde çabucak yutabileceği büyüklükte anlatıyordu. Çünkü öğrenmiş olduğu şeyi tanımlayacak sözcükleri bulamıyordu. Güneşin tükendiği, hiç kimsenin sokağa çıkmadığı o uzun ve sessiz günleri tanımlamanın bir yolu da yoktu. Bunun için bir nedendi. Elbette dergiler vardı gelen, ancak ne Life ne de Time sabahları dolduracak güçteydiler. Böyle bir günde başlamıştı işte. Bir kerecik yapmıştı, bir hataydı. Sonra bir kez daha, sonra bu iş dört gözle beklediği, karşı koyduğu, boyun eğdiği, tasarladığı, karşısında dehşete kapıldı ve unutmak istediği şeye dönüşmüştü. Çünkü onu yapması o olayın nedenini de doğurmuştu. O çocuğun gereksinim duyması Margaret için bir hakaretti. Bu gereksinim varlığını sınırlamak zorunda kaldığı zamanlar oluyordu. O gereksinimin kendisinin en iyi, en güvenilir yanını belli ederek ya da etmeyerek el koymak istemesini önlemek zorunda kalıyordu. O çocuğun güvenlikte olmaya karşı duyduğu şaşılası iştahtan ne kadar nefret ettiğini tanımlaması olanaksızdı. Bir çocuğun kendisi uyurken yanında hep birinin olduğu, uyandığı zaman başucunda birinin bulacağı, karnı acıktığı zaman bir yerlerden yiyecek bulup buluşturulacağı yolundaki inancını iğrenç bir kibirlilik olarak görüyordu. Margaret kocasına onun hoşlanabileceği kadarını anlattı. Kendini kontrol edemediğini söyledi. Gerçekte doğruydu da bu. Çünkü ne zaman o aşırı küstahlığın, o budalaca güvenin elinde tutsak olduğunu hissetse, bu tutsaklıkta bir delik açmadan edemiyordu. Sonunda bir gece Margaret kocasının odasına geldi ve kapıyı içeriden kilitledi. Az önce Michael'la konuştum dedi. Valerian karısına inanamadı. Ona telefon edebilmiş miydi o? Onunla konuşabilmiş miydi? Adını söyleyebilmiş miydi? Karısı bunları her zaman yaptığı bir iş gibi yapabilmiş miydi? Bize iki tane telgraf göndererek gelemeyeceğini bildirmiş olduğunu söyledi. İki tane. Hiçbirini bize telefonda okumadılar. Michael'a B.J. Bridges'e telefon etmesini söyledim. Yeni yılda konuk ağırlayamayacağımız apaçık ortada. Valeria'nın dili tutulmuştu sanki. Karısı bu havada konuşmaya, sanki hiçbir şey olmamış gibi, şundan bundan söz etmeye devam edecek gibiydi. Valeria'nın gözlerinden hala kan damlamamıştı. Demek ki bu yaşadığı hala hayat değildi. Bu yaşadığı bambaşka bir şey olduğu için buna katlanabilirdi. Ona telefon etmeyi nasıl cüret edersin diye sordu boğuk bir sesle. Nasıl cüret edersin? O zarar görmedi Valerian, görmedi. Valerian hiçbir şey söylemedi. Gözlerini karısına dikmekle yetindi. Karısı şimdi daha sevimli görünüyordu. Saçına sprey sıkmamıştı, tuhaf biçimler vermemişti. Saçları doğal haliyle başının biçimini alarak aşağı dökülüyordu. Margaret'in yüzünde makyaj da yoktu. Kalemle biçim verilmiş kaşlar yerine ufak, sevimli kaşlar, ince üst dudağı da her zamanki kalın boyalı halinden çok daha hoştu. Bu nasıl bilebilirsin? Neyin zarar olduğunu, neyin olmadığını nasıl bilebilirsin? Sen şunun, şunun, şunun, şunun arasındaki farkı bilemezsin ki. Durdu, söyleyemiyordu. Zarar görenle bir şeyle iyileşen arasındaki farkı nereden bileceksin? Biliyorum. Ben onu görüyorum, ziyaret ediyorum. İnan bana, iyi o. Çoğu kimseden daha iyi. Birkaç dakika ikisi de sustular. Sonra Margaret konuştu. Bana nedenini sormak istiyorsun. Sorma. Bunu yanıtlayamam. Sana o hareketi yapmamak için kendimi tutmakta oldukça başarılı olduğumu söyleyebilirim. Yaptığım zaman da istemeden oluyordu bu. Önceleri bunu çocuk ağladığı ya da uyumadığı için yaptığımı düşünmüştüm. Ama kimi zaman bunu çocuğu ağlatmak ya da uykudan uyandırmak için yapar oldum. Bunları dinlemek istemiyorum Margaret. Dinlemelisin. Ben bunu yaptım. Bununla yaşadım. Sen de dinleyebilirsin. Margaret ona güçlü görünüyordu. Kendisi eriyip giderken, acıdan başka bir şey yaşamıyorken karısı güçlüydü. Kendisinden daha güçlüydü. Bu konudan sanki bir hastanın geçmişini, bir ameliyatı, kendisine uygulanan ve başarıyla sonuçlanan bir ameliyatı kocasına anlatır gibi söz ediyordu. İğrençsin. Çok çok çok gaddarsın. Gaddar olduğun için yaptım bunu. Yaptım çünkü yapabildim Valerian. Yapabilemediğim zaman da yapmaktan ya da yapmayı istemekten vazgeçtim. Yapabilemediğin mi? Evet, yapabilemediğim. Michael büyüdüğünde, karşılık verebilecek, anlatabilecek yaşa geldiğinde. Beni yalnız bırak. O iyi diyorum sana, bir şeyi yok. Lütfen beni yalnız bırak. Margaret anladı, iyice anladı. Bir tek söz daha etmeden kapının kilidini açtı, dışarı çıktı. Bir başka sefer kocasını kahvaltı masasında bekledi. Ona, o sana hiçbir şey anlatmadığı için öfkelisin dedi. Bana neden anlatmadı? Valeria'nın aklına henüz böyle bir şey gelmemişti. Yalnızca lavabonun altındaki çocuğun hayaliyle yaşamış, yalnızca la la la'yı duymuştu. Ama şimdi öfkesinin bir nedeninin de karısının söylediği şey olduğunu anlıyordu. Bana neden anlatmamıştı? Sanırım çok utanıyordu. Valeria'nın elleri yeniden titremeye başlamıştı. Seni neden seviyor o? Diye sordu titreyen parmaklarının üstünden. Neden seni seviyor o? Çünkü ben de onu seviyorum. Valerian başını salladı. Üçüncü kez aynı soruyu sordu. Seni neden seviyor o? Kendisini sevdiğimi biliyor dedi Margaret. Engel olamadığımı biliyor. O zaman Valerian avazı çıktığı kadar bağırarak sordu. Seni neden seviyor o? Margaret masmavi gözlerini kapadı. Bilmiyorum. Artık gözyaşları geliyordu. Hepsi birden değil ama. Beklediği, arzuladığı gibi kanlar boşanmıyordu. Akanlar daha çok bir alacakaranlık ışıltısı, gittikçe parlaklaşan gözlerinde bir parçacık civa gibiydiler. Bu başlangıçtı. Devamının geleceğini biliyordu Valerian. Şimdilik bu parlak ateşle yetinecekti. Margaret gözlerini açtı. Valerian'ın gözlerine baktı. Vur bana dedi tatlı bir sesle. Vur bana Valerian. Kadına dokunduğunu, onun tenine değdiğini düşünmesiyle birlikte Valerian'ın titreyen parmakları öfkeyle katıldılar. Tüm bedeni irkildi. Hayır dedi, hayır. Lütfen, lütfen. Hayır, vurmalısın. Lütfen, vurmalısın. Valerian şimdi eskiden makyajın kusursuz bir biçimde gizlemiş olduğu çizgileri görebiliyordu. Şurada burada incecik çizgiler vardı. Saçının dipleri de geri kalan bölümünden oldukça farklıydı. Gerçeğe uygundu Margaret. Bir Valerian şekerlemesi gibi değil. Otobüste karşılaşılan biri gibiydi. Biçimlenmiş, canlanmış, sizin olmayan, sizin erişemeyeceğiniz bir hayatla dolu biri. Yarın dedi Valerian. Belki yarın. Margaret bunu ondan her gün istedi. Valerian da her gün yarın, belki yarın diye yanıtladı onu. Ama asla vurmadı karısına. Margaret ise ortak acılarını azaltacak bir yol bulmakta zorluk çekiyordu. Yeni yılın ilk gününde Margaret mutfağa geldi. Ondine her zamanki gibi oradaydı. Margaret'in yakalayıp çektiği örgüleri şimdi başının üstünde çaprazlama düzgünce duruyorlardı. Görmesi gereken düşü görmüş olan Margaret tertemiz, hafiflemiş olduğunu hissediyordu. Mutfağın sallanan kapısından geçti, gelip meşe masanın yanında durdu. Ondine uyukluyordu. Başını oturduğu iskemlenin arkalığına dayamış, ayaklarını da karşısındaki iskemleye uzatmıştı. Kapının menteşelerinin gıcırdadığını duyunca hemen uyandı, kulaklarını dikti, ayağa fırladı. Hayır, hayır, otur yerine Ondine. Ondine ayakkabılarını giydi, oturmadı. Bir şey ister misiniz diye sordu. Hem alışkanlıkla hem de kendisinden istenileni yapmak ve o kadını mutfaktan çıkartmak amacıyla. Hayır, hayır, teşekkür ederim. Margaret oturdu. Bu sözleri izleyen sıkıntılı suskunluk onu rahatsız etmişe benzemiyordu. Gözlerini siyah kadının durduğu yerin ilerisine, pancurların arasından gökyüzünün göründüğü noktaya dikmişti. Bildiğini biliyordum dedi. Bunu hep biliyordum. Ondine onu yanıtlamadan yerine oturdu. Oğlumu severdin değil mi? Bu sözler bir soru olmaktan çok bir görüşün dile getirilişiydi. Sevgiye gereksinimi olan bütün küçük şeyleri severim dedi Ondine. Sanırım hiçbir şey anlatmadığın için sana teşekkür etmeliyim. Ama şunu da söylemeliyim ki Ondine, anlatmış olsaydın daha iyi olurdu. Yaptıklarına tanık olan kişiyle aynı evde yaşamak çok güç bir şey. Ama seni anladığımı sanıyorum. Senden nefret etmemi istedin, öyle değil mi? Bunun için bunca yıl hiç konuşmadım. Senden nefret etmemi istedin. Hayır, istemedim. Sizi pek düşünmüyordum. Ah evet, düşünüyordum. Benden nefret etmek sana iyi geldi, öyle değil mi? Hem alçak beyaz kadın hem de iyi siyah kadın olabiliyordun. Böyle olması seni rahatlattı mı? Ondine karşılık vermedi. Her neyse, ben buraya üzgün olduğumu söylemeye gelmiştim. Ondine içini çekti. Ben de üzgünüm. Dost olabilirdik Ondine. Tıpkı ilk günlerde olduğu gibi. Ben senin mutfağına gelirdim, yemeklerini yerdim, durmadan gülerdik. Gülmez miydik Ondine? Durmadan gülmez miydik? Gülmez miydik? Doğru söylemiyor muyum? Doğru söylüyorsunuz. Ama sen benden nefret etmek istedin. Bu yüzden de bir şey anlatmadın. Anlatacak kimse yoktu ki. Bu kadın işiydi. Ne sizin kocanıza anlatabilirdim ne de benimkine. Bana neden söylemedin? Yani neden bana bağırmadın, beni durdurmadın filan? Biliyordun ama tek sözcük etmedin. Sanırım bizi kovmanızdan korktum. Sidney'e söyleseydim, o da Bay Street'i anlatırdı, biz de işimizi yitirirdik. İyi bir işi. Gerçeği söylemem gerekirse, o zaman ne düşündüğümü bilmiyorum. Ama bir kez gizli tutmaya başlayınca, bu yaptığınız sanki benim de gizim olmuştu. Kimi zaman da biz gidersek sizin dizginlenmenizi sağlayacak kimse kalmayacağını düşünürdüm. O çocuğu orada öyle tek başına bırakmak istemiyordum. Beni durdurmalıydın. Siz kendi kendinizi durdurmalıydınız. Durdurdum. Bir süre sonra durdum. Ama sen beni daha önce durdurabilirdin Ondine. Ondine avuç içlerini göz kapaklarına bastırdı. Ellerini çektiğinde gözleri kıpkırmızıydı. Soluğunu saldı. Çok yaşlıydı. Bu da mı benim işim? Sizi durdurmak. Hayır, işin değil Ondine. Ama görevin olmasını çok isterdim. Bana yardım edecek kadar beni sevmeni dilerdim. Daha 19 yaşındaydım. Sense kaç? 30 mu? 35 mi? Ondine başını yana eğdi. Patronla yan yan baktı. Kaşlarını kaldırdı. Gözlerini kıstı. Sanki Margaret'i ilk kez görüyor gibiydi. Başını hayretler içinde öne arkaya salladı. Hayır dedi. 35 yaşında değildim. 23 yaşındaydım. Genç bir kızdım. Tıpkı sizin gibi. Margaret başını eline dayadı. Batan güneşin rengindeki saçlarının dipleri kahverengiydi. Başını bir an öylece tuttu. Sonra beni bu yaptığım için bağışlamalısın Ondine dedi. Bağışlamalısın. Siz kendinizi bağışlayın. Ötesini istemeyin. Bak ne diyeceğim Ondine. Bak ne diyeceğim. Ben harika, harika bir yaşlı hanım olmak istiyorum. Margaret havlar gibi kesik kesik güldü. Sesi boğazına alışılmadık bir yerinden çıkmıştı. Ondine, hadi gel, harika yaşlı bayanlar olalım. Senle ben. Dedi Ondine ama hafifçe gülümsüyordu. Artık ikimizin de çocuğu yok Ondine. Üstelik ikimiz de buraya tıkılıp kaldık. Dost olmalıyız. Henüz vakit var. Ondine camdan dışarı baktı, yanıt vermedi. Çok mu geç Ondine? Hemen hemen dedi Ondine. Hemen hemen. Hayatın bir yerinde dünyanın güzelliği yeter olur. Onu fotoğraflamanız, resmini yapmanız, hatta anımsamanız bile gerekmez. Yeter bu güzellik. Artık kaydını tutmanız, birisiyle bu güzelliği paylaşmanız, bunu ona anlatmanız gerekmez. Bu olduğu zaman, yani bu koy veriş, öyle yapmak elinizden geldiği için koy verirsiniz. Dünya her zamanki yerinde duracaktır. Siz uyurken de duracaktır, uyandığınızda da. Bu yüzden uyuyabilirsiniz. Uyanmanız için de bir nedeniniz vardır. Solmuş bir ortanca da yeni çiçek açan bir ortanca kadar şaşırtıcı ve hoştur. Karanlık bir gökyüzü güneş kadar baştan çıkarıcıdır. Çiçek açmayan, meyve vermeyen minyatür portakal ağaçları kusurlu sayılmaz. Onlar öyledirler. Seranın camları açılıp içerisi havalandırılabilir. Kapının sürgüsü açık bırakılabilir. Müslim bezle kaldırılabilir. Çünkü işçi karıncalar da güzeldir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu işin bir parçası olacaklardır. Valerian yeniden serasına gitmeye başlamıştı. Ama eskisi kadar erken gitmiyordu. Kahvaltı sonrası yağan yağmurun bitmesini bekliyordu. Margaret'e hala yarın, belki yarın diyordu. Ancak seranın içinde hiçbir değişiklik yapmadı. Ne tohum ekti, ne de çiçekleri budayıp saksılarını değiştirdi. Hepsi istedikleri yerde, istedikleri gibi büyüdüler ya da öldüler. Başlangıçta adanın olan bütün boşlukları Alde Şövalye doldurdu. Valerian o seradayken masumiyet konusunda düşündü ve bu konuda suçlu olduğunu anladı. Çünkü daha ilk gördüğü anda kendi içinde bir şeylerin alçalmasına neden olan bir kadınla birlikte yaşamış ama onu hiç tanımamıştı. Oğlunun büyüdüğünü, konuşmaya başladığını görmüş ama onu tanımamıştı. Böyle olmasının öyle iğrenç bir yanı, o masumiyet suçunda öyle tiksindirici bir şey vardı ki Valerian tutulup kaldı. Onları tanımamıştı. Çünkü tanımak zahmetine girmemişti. Bildiği kadarı ona yetmişti. Daha fazlasını bilmek hem güç hem de korkutucuydu. Tıpkı dipsiz bir kova gibi. Ayağınıza nasıl çiğneyeceğinizi bilirseniz dipsizlik sizin için sorun olmaz. Margaret dipsizliğin ne olduğunu biliyordu. Ona bakmış, içine dalmış ve dışarı çıkabilmişti. Görünüşe göre o Valerian'dan daha dayanıklıydı. Ne korkunç bir şeydi yaptığı. Bunu bilmemek daha da korkunçtu. Kendisini savunmak için söyleyebileceği tek şey buydu. Bilmiyordum. Postacı bana uğramadan gitti. Beklediği iletiyi alamaması belki de bu yüzdendi. Masum olması yüzünden o iletiye layık değildi. Bütün kralların içinden haberciyi öldürtmek gelirdi. Haklıydılar da. Haberci gerçek bir haberci ise, değerli bir haberci ise getirdiği ileti onu baştan çıkaracak demektir. O haberci onurlu biri ise bu baştan çıkartmayı kabul eder. Valerian'a gelen bir haber olmamıştı. Ancak o haberi almak, öğrenmek, içeriğini dile getirmek için öylesine çok beklemişti ki sonunda o haberi kendisi uyduruvermişti. Beklediği bilgiyi kendisi uydurmuştu. Dünyayı ve içinde yaşayanları yorumlamak için bu hayal ürünü iletiyi kullanmıştı. Ne var ki oğlunun kendisine lavabonun altından gönderdiği gerçek haberi bilmemeyi yeğlemişti. Bilmiyordumdan başka söyleyebileceği bir şey yoktu. Bu nedenle suçu masum olmaktı. Bilerek masum olan bir adam kadar tiksinti veren bir şey daha var mıdır? Pek az. Masum bir adam Tanrı'nın gözünde bir günahtır. İnsanlık dışıdır. Bu yüzden de hiçbir şeye layık değildir. Hiçbir insan kendi türünden olanların günahlarını, kendi masumiyetinin yaydığı iğrenç kokuyu özümsemeden yaşamamalıdır. Bu koku sıra sıra melek borularını soldurup asmalardan dökülmelerine neden olsa da. ''Sen buna kasaba mı diyorsun?'' diye bağırdı Jadin. ''Burası bir sıra bina gibi sanki. Kentteki bir sıra bina. Queens'teki. Kes sesin.'' dedi oğul. Jadin'in belini sıkarak. ''Burası bir kasaba olmakla kalmıyor. Aynı zamanda ilçenin merkezi. Biz buraya kent diyoruz. Burası Elua mı?'' ''Hayır. Burası Ponsi. Elua küçük bir kasabadır. Daha önümüzde 14 millik yolumuz var.'' Oğlum bir araba kiralayıp Florida'ya gitmek istemesinin nedenini Jadin şimdi anlıyordu. Elua'ya uçakla ulaşmanın bir yolu yoktu. Önce Tallahassee ya da Pensacola'ya gitmeleri, sonra Ponchi'ye gidecek bir otobüse ya da trene binmeleri, ondan sonra da Elua'ya giden birinin arabasına kapağı atmaları gerekiyordu. Elua'ya giden otobüs yoktu. Taksiye gelince kendilerini götürecek taksi bulabileceklerinden kuşkuluydu oğul. Ona kalırsa beleş yolculuk etmek pek sorun olmazdı. Kendi eşyaları da kızın çantasına sığmıştı zaten. Otobüsten indiklerinde Jadin, oğlun istasyon dediği yerin önünde yayılmış oturan 8-10 zenci gördü. Oğul işlerinden biriyle en az 5 dakika konuştu. Şekerleme makinesinin yanında bir 30 dakika daha bekledikten sonra Karl adında bir zenci 4 kapılı bir Plymouth'la çıka geldi. Arabasıyla Elua'ya götürürken yol boyunca onları sorguya çekti. Oğul ona asker adında birinin askerlik arkadaşı olduğunu, kendilerinin Brighton'dan gelip Gainesville'e gittiklerini söyledi. ''Şu yaslı askeri bir göreyim dedim.'' dedi. Karl askerin adını duyduğunu ama onunla hiç karşılaşmadığını söyledi. Karl hayatında hiç kapüşonlu, kaşmir kazak ya da şarel marka çizme görmemişti. Bu kadar dar blücün yapılabildiğini de bilmiyordu. Yapılsa bile çocuklardan başka kim giyebilirdi bunu? Böylesine dar bir blücün giyince doğru dürüst çalışılamazdı ki. Bu yüzden dikiz aynasından arkaya gözlerine inanamayarak bakıp duruyordu. Alabama'nın Brighton'un da kimse hiç böyle giyinmezdi. Montgomery'de giyildiğini sanmıyordu Karl. Oğulun tarifine uyarak arabayı sürdü, sonunda bir evin önünde durup onları indirdi. Oğul, Karl'ın parasını ödeyip arabadan indiğine göre burası Elua olmalı diye düşündü Jadin. 90 ev nerede? Diye sordu çevresine bakınarak. Ben 4 tane görüyorum, buradalar. Nerede? Çevreye yayılmışlar. İnsanlar Elua'da burun buruna yaşamazlar. Hadi gel kızım. Bavulu kaldırdı, yeni damat gibi sırıtarak kızı merdivenden çıkardı. Ahşap bir kapı dingin Mars sabahını açık duruyordu. Jadin'le oğul telli bir kapının önünde durdular. İçeride sırtı kendilerine dönük olarak bir masanın başında oturan bir adam gördüler. Oğul kapıya vurmadı, yerinden de kıpırdamadı. Yalnızca adamın kafasının arkasına baktı. Adam başını ağır ağır çevirdi, onlara baktı. Sonra ayağa kalktı. Oğul telli kapıyı açtı, Jadin'le birlikte içeri girdi. Adamın arkasında durdu. Daha fazla yaklaşmadı ona. Durup gülümsemekte yetindi. Adamsa ne konuşuyor ne de gülümsüyordu. Gözlerini dikmiş bakıyordu. Sonra ellerini kaldırdı, yumruk yaptı, her iki ayağının üstünde sıçramaya başladı. İp atlayan bir çocuk gibi zıplıyordu döşemenin üstünde. Oğul sessizce gülüyordu. Bir kadın koşarak içeri geldi ama adam sıçramayı, yeri dövmeyi sürdürdü. Kadın oğulla Jadin'e gülümsedi. Aklı karışmış gibiydi. Adam gittikçe daha hızlı, daha yükseğe sıçrıyordu. Oğulsa onu izliyor, gülüyordu. Adam ip atlıyor ama oğul gibi ne gülümsüyor ne de gülüyordu. Sonunda adamın tepinmesi yüzünden masanın üstündeki lamba kenara kaydı, pencere camlarından biri de kırılıp dağıldı. Kapı eşiğinde toplanan çocuklar içeri bakıyorlardı. Adam avaza çıktığı kadar oğul, oğul, oğul diye bağırıyor, çılgın ayaklarının tepinmesine tempo tutuyordu. Oğul onun başını kavrayıp göğsüne çekene kadar adam bağırmayı sürdürdü. Ben geldim asker, ben geldim. Asker onun kollarından sıyrıldı, yüzüne baktı, sonra arka pencereye koştu. Hu hu hu diye haykırdı, sonra geri geldi. Odanın içinde dört döndü. Ön kapıya iki adam geldiler. Önce dört dönene, sonra konuklara baktılar. Asker maskaralık yapıyor dedi kadın. Asker maskaralık yapıyor dedi çocuklar. Adamlardan biri ulu tanrım bu oğul diye fısıldadı. Sonra gürültü kesildi. Oğulla asker birbirlerinin kafasına, ellerine, omuzlarına vurdular. Bu incecik ayakkabıları da sana kim aldı? Saçlarına ne oldu zenci? Oğul Jadin'e babamı görmeye gittiğimde askerin evinde onun karısı Ellen'la birlikte kalır mısın diye sordu. Jadin karşı koydu. Ellen'la konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra konuşacakları şeyler tükenmişti bile. Ama oğul ısrar etti. Babasını 8 yıldır görmediğini, babasının tanımadığı birini onun evine bunca zaman sonra ilk karşılaşmalarında götürmek istemediğini söyledi. Jadin bunu anlayabiliyor muydu? Evet dedi. Jadin askerin arka avlusunda mimozaların yanında dururlarken ama hiç anlamıyordu. Tıpkı oğlun askerle, Drake'le, Ellen'la, eve uğrayan öteki insanlarla konuşurken kullandığı dili anlamaması gibi. Kendisinin Ellen'la çocukların yanına gönderilip adamların verandada toplanmalarını kısaca bir selam verdikten sonra kendisini yok saymalarını da anlayamıyor ya da kabullenemiyordu. Adı Brown, Sarah, Sally ya da Sadie olan öyle bir söylüyorlardı ki kadının adını anlamak olanaksızdı. Bir kadının öldüğünü duyunca oğlun neden hem dehşete düştüğünü hem de rahatladığını anlamıyordu. Ama oğlun önerisini kabul etti. Tanrım, Eloa. Oğul Jadin'i orada bırakarak doğduğu eve tek başına gitti. Evin sarı tuğladan yapılma girişi derli topluydu. Cheyenne'le birlikteyken Sutterfield'da oturduğu barakayla arabayla içinden geçtiği baraka karşılaştırıldığında bu ev gözüne ne kadar büyük ve sağlam görünmüştü. Oysa Ondine'in mutfağından bile küçüktü. Kapı kilitli değildi ama evde kimse yoktu. Mutfaktaki ocağın üstünde biberli türlü yemeği pişiyordu. Demek ki ihtiyar uzakta değil, hemen döner diye düşündü oğul. Babası Franklin G. Green 7 yaşından beri ihtiyar diye çağrılırdı. Büyüyüp evlenince bir oğlu doğunca bebeğe ihtiyarın oğlu demişlerdi. İkinci çocuğu doğunca birinciyi kısaca oğul diye çağırdılar. Eskiden hepsi buradaydılar. Hepsi. Gainesville'de oturan Horace, Kore'de ölen Frank G. Jacksonville'de bir akıl hastanesinde yatan kız kardeşi Francine ve askerin anlattığına göre hala Eloa'da yaşayan ama atletizm bursu almak için Florida'ya gitmiş olan küçük kız kardeşi Porky Green. Bir zamanlar bu evde hepsi birlikteydiler, anneleriyle birlikte. İhtiyar verandanın öndeki basamakları tırmandığında oğul eve geleli birkaç dakika olmuştu. Oğul odanın ortasında durup bekledi. Kapı açıldı. İhtiyar oğula baktı. Elindeki soğanları yere düşürdü. Hey ihtiyar, ne haber? Tanrım beni koru. Geri döndün. Birbirlerine dokunmadılar. Ne yapacaklarını bilemediler. Yerdeki soğanlarla oyalandılar. Birbirlerine nasıl olduklarını sordular. Sonunda ihtiyar, içeri gel de sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım dedi. Burada pek bir şey bulunmuyor. Ama haberim olsaydı hazırlık yapardım. Askerin evinde bir şeyler yedim. Orada mıydın? Sana gelmeden önce ne durumda olduğunu öğrenmek istedim dedi oğul. Ah daha ölmedim oğul, daha ölmedim diye kıkır kıkır güldü ihtiyar. Ölmediğini görüyorum. Gönderdiğim para havaleleri çok işe yaradı. Eline geçti mi? Ah evet, hepsi de. Ama birkaçını bozdurmak zorunda kaldım. Birkaçını mı? Hepsi senin de onların. Neden hepsini kullanmadın? Bunu yapamadım. Kuşku uyandırmak istemedim. Darda kalınca birkaçını paraya çevirdim. Bok ihtiyar, hala elinde olduklarını söyleme sakın. Buradalar. İki yatak odasından birini işaret etti. Biliyorsun, Porky okuyor. Ona da yardım etmem gerekti. 22. ayrımın sonu, sayfa 259.